Ayrım 19.
Balodan sonra artık benimle değil de şu zengin aptalla gideceğini düşündükçe, evime dönünce pek akla yakın bir şekilde neler olup biteceğini gözümün önüne getirdikçe, beynime kan hücum ediyor, onların sevgilerini tedirgin etmek isteğine kapılıyordum. Danstan sonra şahane omuzlarını, göz kamaştırıcı göğsünün yarısını konukların bakışları altına seren evin hanımını selamlamaya gittim. Bu kız güzeldi. Hatta endam bakımından Margaret'ten güzeldi. Ben Olympia ile konuşurken Beriki'nin ona fırlattığı bakışlardan bunu daha iyi anladım. Bu kadının aşı olacak erkek ne Conte Conte kadar gurur duyabilirdi. Margaret'ın bende uyandırdığı tutkuya eş bir tutku esinlendirecek kadar da güzeldi. O dönemde Olympia'nın aşığı yoktu. Onu ele geçirmek hiç de zor olmayacaktı. Dikkatini çekmek için yeteri kadar altın göstermek gerekti. Kararımı verdim. O kadın metresim olacaktı. Olympia'ya dans ederek aday rolüme başladım. Yarım saat sonra bir ölü gibi sapsarı kesilen Margaret kürkünü giydi ve balodan ayrıldı. 24. bölüm. Bu da bir şeydi ama yeterli değildi. Margaret'in üzerindeki egemenliğini anlamıştım ve bunu alçakçasına kötüye kullanıyordum. Şimdi artık öldüğünü düşündükçe ona yaptığım bütün kötülüğü Tanrı'nın bağışlayıp bağışlamayacağını soruyorum kendi kendime. Bunu izleyen ziyafet çok gürültülüydü. Ondan sonra da kumar oynandı. Olympia'nın yanına oturdum. Paramı öyle büyük bir cüretle oyuna sürdüm ki bu duruma dikkat etmekten kendini alamıyordu. Bir an içinde 150 ya da 200 altın kazandım. Tümünü önüme yaydım. Kadın altınlara yiyecek gibi bakıyordu. Tam olarak kendini oyuna kaptırmayıp onunla ilgilenen tek erkek bendim. Gecenin geri kalan bölümünde hep kazandım. Kumara devam etmesi için de ona parayı ben verdim. Çünkü belki bütün parasını kaybetmişti. Sabahın 5'inde herkes gitti. 300 altın kazanmıştım. Bütün oyuncular aşağı inmişlerdi bile. Hiç kimse farkına varmadan yalnız ben en geride kalmıştım. Çünkü o beylerin hiçbiri benim arkadaşım değildi. Merdivene Olympia kendisi ışık tutuyordu. Tam ben de öbürleri gibi aşağı ineceğim sırada birdenbire onun yanına döndüm ve sizinle konuşmalıyım dedim. Bana yarın diye karşılık verdi. Hayır şimdi. Ne de bana söyleyecekleriniz? Görürsünüz. Ve apartmana döndüm ona. Kumarda kaybettiniz dedim. Evet. Evdeki bütün paranız mıydı? Kadın duraksadı. Açık sözlü olun. Evet öyleydi. Ben 300 altın kazandım. Beni burada tutmak istersiniz. İşte alın. Aynı zamanda da altınları masanın üzerine attım. Neden böyle bir öneride bulunuyorsunuz? Sizi seviyorum da ondan. Hayır, Margaret'a aşıksınız. Benim aşığım olarak ondan 3 almak istiyorsunuz. Benim gibi bir kadın aldatılmaz dostum. Ne yazık ki bana önerdiğiniz rolü kabul etmek için henüz çok genç ve çok güzelim. Reddediyorsunuz öyle mi? Evet. Beni hiçbir karşılık istemeden mi sevmeyi yeğliyorsunuz? Bunu da ben kabul etmem. Düşünün Olympia'cığım, herhangi bir kimseyi size gönderip şimdi ileri sürdüğüm koşullarla şu 300 altını önerseydim kesinlikle kabul ederdiniz. Sizinle doğrudan doğruya kendim görüşmeyi yeğledim. Beni iten nedenleri araştırmadan kabul edin. Çok güzel olduğunuzu, size aşık olmamda şaşılacak hiçbir şey bulunmadığını düşünün. Margaret de Olympia gibi bir kibar fahişeydi ama söylediklerimi onu ilk gördüğümde söylemeye dünyada cesaret edemezdim. Çünkü Margaret'ı seviyorum, çünkü onda şu öbür yaratıkta bulunmayan içgüdülerin varlığını sezmiştim ve o pazarlığı yaptığım sırada anlaşmayı yapacağım kadın bütün güzelliğine karşın beni iğrendiriyordu. Elbette en sonunda kabul etti. Öğle saatinde onun aşığı olarak evinden çıktım. Yalnız ne var ki ona bıraktığım 6000 franga karşılık bana yağdırmak zorunda olduğunu sandığı okşamalarla sevgi sözlerinden hiçbir anı götürmeden onun yatağından ayrılmıştım. Bununla birlikte o kadın uğruna varını yoğunu tüketenler olmuştu. O günden sonra Margaret'e her an dayanılmaz işkenceler çektirdim. Onun bile görüşmeyi kestiler. Nedenini kolayca anlarsınız elbette. Yeni metresime bir araba, çeşitli elmaslar verdim. Kumar oynadı. Kısacası Olimpia gibi bir kadına aşık olan bir erkeğin yapabileceği her türlü çılgınlığı yaptım. Yeni tutkumun gürültüsü çabucak çevreye de yayıldı. Prudence bile aldandı ve en sonunda Margaret'ı büsbütün unuttuğumu sandı. Margaret'a gelince ya beni iten nedeni tahmin ettiğinden ya da o da öbürleri gibi aldandığından onda her gün açtığım yaralara büyük bir ağırbaşlılık ve onurlu davranışla karşılık veriyordu. Yalnız çok acı çeker görünüyordu. Çünkü onu her gördüğüm yerde hep daha sararmış, daha üzgün görüyordum. Nefrete dönüştüğünü sanacak kadar kendini yitiren aşkım o her günkü acı karşısında pek seviniyordu. Alçakça acımasız olduğum durumlarda Margaret defalarca bana yalvaran gözlerle baktı. O kadar ki takındığım oralden yüzüm kızarıyor, utanıyordum. Ayaklarına kapanıp ondan özür dilememe ramak kalmıştı. Ama bütün bu pişmanlıklar, vicdan azapları bir şimşek kadar kısa ömürlü oluyordu. En sonunda her türlü onuru, öz saygıyı bir yana bırakan ve Margaret'a acı çektirdikçe benden her istediğini elde edebileceğini anlayan Olimpia beni durmadan ona karşı kışkırtıyor, bir erkekten yüz bulan kadının o sürekli alçaklığıyla eline geçen her fırsatta ona hakaret ediyordu. Margaret en sonunda Olimpia ile bana rastlamak korkusuyla artık ne baloya ne tiyatroya gidiyordu. Bunun üzerine imzasız mektuplar doğrudan doğruya yapılan kabalıkların yerini almıştı. Margaret konusunda metresimi anlatmaya teşvik ettiğim, benim bile anlattığım utanç verici, yüz kızartıcı şeyler vardı. O hallere gelmek için çıldırmış olmak gerekti. Kötü bir şarapla sarhoş olup da düşüncesinin hiçbir katkısı olmaksızın elinin bir cinayet işleyebilecek duruma girdiği, sinirli coşkunluklardan birine düşen bir insan gibiydim tıpkı. Bütün bunların ortasında dayanılmaz acılar çekiyordum. Margaret'in bütün bu saldırılarına karşılık verişindeki ve onu benim gözümde daha yüceleştiren, küçümsemeyen dinginlik, hor görmeyen ağırbaşlı tutum ona olan öfkemi daha da artırıyordu. Bir akşam Olimpia bilmem hangi yere gitmişti, orada da Margaret'le karşılaşmış. O da bu kez kendisine hakaret eden o aptal kıza hiç acımadan saldırmış. O kadar ki Olimpia geri çekilmek zorunda kalmıştı. Müthiş bir öfke içinde eve dönmüştü, bayılan Margaret'i de götürmüşlerdi. Döner dönmez Olimpia bütün olup bitenleri bana anlatmıştı. Margaret onu yalnız görünce metresim olmasının öcünü almak istemişmiş, ben olsam da olmasam da sevdiğim kadına saygı göstermesi gerektiğini ona yazmalıymışım. Buna hemen razı olduğumu söylememe hiç gerek yok. Bulabildiğim ne kadar acı, utanç verici, yüz kızartıcı, acımasız şey varsa o mektuba doldurup hemen aynı gün onun adresine gönderdim. O zavallının ses çıkarmadan dayanabilmesi için bu darbe fazla ağırdı. Mutlaka bir karşılık geleceğini tahmin ediyordum. Onun için bütün gün evimden çıkmamaya karar verdim. Saat 2'ye doğru kapı çalındı, Prudence'ın içeri girdiğini gördüm. Ziyaretini neye borçlu olduğumu sormak için kayıtsız bir hal takınmaya çalışıyordum. Ama Bayan Duverno o gün hiç de güler yüzlü değildi. Son derece üzgün bir sesle bana, kendi döndüğümden beri, yani yaklaşık 3 haftadan beri Margaret'ı üzmek, ona acı çektirmek için hiçbir fırsatı kaçırmadığımı söyledi. Bu durum onu hasta etmişti. Özellikle de dünkü sahneyle bu sabahki mektubum onu yatağa sermişti. Kısacası Margaret beni suçlamadan benden merhamet dilemek için birini gönderiyordu. Yaptıklarıma dayanacak ne tinsel gücü ne de fiziksel gücü olduğunu söyletiyordu. Prudence'a, Mademoiselle Gauthier beni evinden kovsun, bu onun hakkıdır dedim. Ama metresim olduğu bahanesiyle sevdiğim kadını hakaret etsin. Yo, işte buna dünyada izin veremem. Prudence da bana, dostum, yüreksiz ve akılsız bir kızın etkisinde kalıyorsunuz dedi. Ona aşıksınız, burası doğru ama kendini savunamayan bir kadını işkence etmek için bu bir neden değildir. Mademoiselle Gauthier bana şu n.. kontunu göndersin, o zaman denge kurulur. Bunu yapamayacağını çok iyi biliyorsunuz. Onun için Armancığım, onu rahat bırakın. Onu görseniz bu davranış biçiminizden utanırdınız. Yüzü sapsarı, öksürüyor, artık bu gidişle fazla yaşayamaz. Sonra da Prudence bana elini uzatırken şunları ekledi. Onu görmeye gelin. Ziyaretinize çok sevinir. N.Kont'una rastlamaya hiç niyetim yok. N.Kont'u onun elinde hiç kalmaz ki. Adama asla katlanamıyor. Margaret mutlaka beni görmek istiyorsa nerede oturduğumu biliyor. Kendi gelsin ama ben dünyada Antin Caddesi'ne adımımı atmam. Peki onu iyi karşılar mısınız? Elbette. Çok iyi öyleyse. Geleceğine kesinlikle eminim. Gelsin. Bugün sokağa çıkacak mısınız? Bütün geceyi evimde geçireceğim. Gidip bunu ona söylerim. Prudence gitti. Kendisini görmeye gitmeyeceğimi Olympia'ya yazmadım bile. O kızdan hiç çekinmiyordum. Haftada ancak bir geceyi onunla zor geçiriyordum. O da galiba bilmem hangi bulvar tiyatrosunun bir oyuncusuyla kendini avutuyordu. Akşam yemeği için dışarı çıktım ama çabucak döndüm. Her odada ateş yaktırdım, Joseph'e de izin verdim. Beklediğim o bir saat süresince beni kıvrandıran çeşitli duyguları size dünyada anlatamam. Yalnız saat 9'a doğru kapının çalındığını duyduğum zaman onların tümü yalnızca bir tek heyecan halinde özetlenip toplandılar. Öyle ki kapıyı açmaya giderken düşmemek için duvara tutunmak zorunda kaldım. Bereket versin ki bekleme odası loştu da yüz çizgilerimin kötülüğü pek belli olmuyordu. Margaret içeri girdi. Baştan ayağa karalar giyinmişti. Yüzünü de bir peçeyle örtmüştü. Dantelin altından yüzünü hayal meyal tanıyabildim. Salona geçti ve peçesini açtı. Suratı mermer gibi soluktu. İşte geldim Armand dedi. Beni görmek istemişsiniz. Sonra da başını ellerinin arasına bırakarak kıçkırıklarla ağladı. Ona yaklaştım. Son derece bozuk bir sesle ona "Neniz var?" dedim. Hiç karşılık vermeden elimi sıktı. Çünkü gözyaşları hala sesini boğuyordu. Ama birkaç dakika sonra biraz sakinleşince "Bana çok acı çektirdiniz Armand," dedi. "Oysa ben size hiçbir şey yapmadım." "Hiçbir şey mi?" diye karşılık verdim zehir gibi acı bir gülümsemeyle. "Olayların beni zorladığından başka hiçbir şey yapmadım." Margaret'ı karşımda görünce içimde kabaran duyguları ömrünüzde hissettiniz mi ya da bir gün hisseder misiniz bilmiyorum. Bana en son geldiğinde gene o anda oturduğu yere oturmuştu. Yalnız o günden bu yana bir başka erkeğin metresi olmuştu. Benimkilerden başka öpücükler elimde olmaksızın benimkilerin uzandığı dudaklarına dokunmuştu. Bununla birlikte onu aynı derecede belki de her zamankinden daha fazla sevdiğimi hissediyordum. Bu arada onu buraya getiren konu üzerinde konuşmaya başlamak bana pek zor geliyordu. Hiç kuşkusuz Margaret durumu anlamıştı çünkü yeniden söze başladı. "Canınızı sıkacağım Armand çünkü sizden iki şey istemeye geldim. Dün Mademoiselle Olympia'ya söylediklerim için özür dilerim. Bir de belki hala bana yapmak istedikleriniz için merhamet rica ediyorum. Döndüğünüzden beri isteyerek ya da istemeyerek bana o kadar acı çektirdiniz ki bu sabaha kadar çektiklerimin dörtte birini bile çekmeye şimdi artık hiç gücüm yok. Bana acıyacaksınız değil mi? Vicdanlı bir erkek için benim gibi hasta ve üzgün bir kadından öç almaktan başka yapacak çok daha yüce şeyler bulunduğunu anlarsınız. Bakın elimi tutun, ateşim var. Dostluğunuzu değil ama ilginizi istemek için yatağımdan kalkıp geldim." Gerçekten de Margaret'ın elini tuttum. Ateş gibi yanıyordu. Zavallı kadın kadife mantosunun içinde titriyordu. Oturduğu koltuğu ateşin yanına sürdüm. "Yazlıktaki evde bekledikten sonra gelip sizi Paris'te arayıp da bula bula sadece az kalsın beni deli edecek olan o mektubu bulduğum gece acı çekmediğimi mi sanıyorsunuz? Beni nasıl aldatabildiniz Margaret? Ben ki sizi çılgınlar gibi seviyordum." "Bundan söz etmeyelim Armand. Bunları konuşmak için gelmedim. Yalnızca sizi bir düşmandan başka türlü görmek ve bir kez daha elinizi sıkmak istedim. Genç, güzel, dediklerine göre sevdiğiniz bir metresiniz var. Onunla mutlu olun ve beni unutun." "Ya siz? Hiç kuşkusuz mutlusunuz değil mi?" "Armand, mutlu bir kadınınız var mı bende? Acımla alay etmeyin. Siz ki acının nedenlerini ve genişliğini herkesten çok daha iyi biliyorsunuz. Hiç mutsuz olmamak yalnızca sizin elinizdeydi. Daha doğrusu dediğiniz gibi gerçekten mutsuzsanız. Hayır dostum, olaylar istencimi aşıyordu. Ben sizin söyler göründüğünüz gibi fahişi içgüdülerime değil, bir gün öğreneceğiniz ve beni size bağışlatacak olan ciddi bir zorunluluğa ve nedenlere boyun eğdim. O nedenleri niçin bugün hala bana söylemiyorsunuz? Çünkü bunlar aramızda olanaksız bir yakınlığı yeniden kuramazlar da ondan. Belki de ayrılmamanız gereken kimselerden sizi uzaklaştırır da ondan. Kimmiş o kimseler? Bunu size söyleyemem. Öyleyse yalan söylüyorsunuz. Margaret ayağa kalkıp kapıya doğru yöneldi. O sessiz ve derin anlamlı acıya heyecanlanmadan seyirci kalamazdım. Şu sapsarı benizli, gözleri yaşlı kadınla opera komik tiyatrosunda benimle alay eden o çılgın kızı içimden karşılaştırınca yüreğim parçalanıyordu. Hemen kapının önüne dikilerek, gitmeyeceksiniz dedim. Niçin? Çünkü bana yaptıklarına karşın seni hala seviyorum ve seni burada alıkoymak istiyorum. Yarın kovmak için değil mi? Hayır, olanaksız bir şey bu. İkinizin yazgısı ayrıldı artık. Onları birleştirmeye uğraşmayalım. Belki de beni hoş görürsünüz, oysa şimdi yalnızca nefret edebilirsiniz benden. O kadının dokunuşuyla bütün aşkımın, bütün isteklerimin uyandığını hissederek, hayır Margaret diye haykırdım. Hayır, hepsini, her şeyi unutacağım. Birbirimize söz verdiğimiz gibi mutlu olacağız. Margaret kuşku belirten bir hareketle başını salladı ve sizin tutsağınız, köpeğiniz değil miyim ki? Beni ne isterseniz yapın, alın beni, sizinim. Sonra da mantosunu şapkasını çıkardı, kanepenin üzerine fırlattı. Sert bir el hareketiyle birdenbire elbisesinin düğmelerini çözmeye başladı. Çünkü hastalığının pek sık görülen tepkilerinden biriyle kanı yüreğinden beynine hücum ediyor ve onu boğuyordu. Kuru ve boğuk bir öksürük başladı. Arabacıma haber gönderin de arabayı geri götürsün dedi. Adamı sağmak için ben kendim indim. Geri döndüğümde Margaret ateşin karşısına uzanmıştı. Soğuktan dişleri tıkırdıyordu. Hemen kucağıma aldım, soydum. Hiçbir hareket yapmadı. Buz gibi donmuştu. Onu yatağıma götürdüm. Ben de yanına oturdum ve okşamalarımla onu ısıtmaya çalıştım. Bana bir tek sözcük bile söylemiyordu ama gülümsüyordu. Garip bir geceydi. Margaret'in bütün canı her yanımı kaplayan öpücüklerine geçmişti sanki. Onu öylesine seviyordum ki o hummalı aşkımın coşkunlukları ortasında bir daha hiç kimsenin ona sahip olmaması için onu öldürüp öldürmeyeceğimi aklımdan geçiriyordum. Hem beden hem yürek bakımından insan bir ay böyle bir aşk yaşasa sonunda bir ceset haline gelir. Şafak ikimizi de uyanık buldu. Margaret ölü gibi renksizdi. Bir tek sözcük söylemiyordu. Arada sırada gözlerinden iri yaş damlaları akıyor, elmas gibi parlayarak yanaklarında duruyordu. Bitkin kolları zaman zaman beni kucaklamak için açılıyor, sonra da halsiz yatağın üzerine düşüyordu. Bir ara bu gavilden ayrıldığımdan beri olup bitenleri unutabileceğimi sandım ve Margaret'e ''Gidelim, Paris'ten ayrılalım, ister misin?'' dedim. Sanki dehşetle bana ''Hayır, hayır'' dedi. ''Çok mutsuz olurduk, artık senin mutluluğuna hizmet edemem.'' Ama bende bir tek soluk kaldığı sürece bütün heveslerinin tutsağı olurum. Günün ya da gecenin hangi saatinde beni istersen gel, senin olurum. Ne var ki artık geleceğini benimkine ortak etme. Çok mutsuz olursun. Beni de çok mutsuz edersin. Bir süre için daha yüzüme bakılır bir kızım. Ondan yararlan ama sakın benden başka bir şey isteme. Margaret gidince beni içinde bıraktığı yalnızlıktan dehşete düştüm. Gidişinden 2 saat sonra hala onun ayrıldığı yatakta oturmuş, biçiminin kıvrımlarını olduğu gibi koruyan yastığa bakıyor, aşkımla kıskançlığımın arasında ne yapacağımı düşünüyordum. Saat 5'te orada ne yapacağımı bilmeden Antin Caddesi'ne gittim. Bana kapıyı Nanin açtı. Sıkıntıyla ''Hanımefendi sizi kabul edemez.'' dedi. ''Neden?'' Çünkü Sayın M. Kontu burada. İçeri kimseyi almamamı tembih etti. Doğru diye kekeledim. Unutmuştum. Evime sarhoş gibi döndüm. Ve ne yaptığımı biliyor musunuz? Yapacağım o yüz kızartıcı işe yetecek o kıskançlık dakikasında ne yaptım biliyor musunuz? O kadının benimle alay ettiğini düşündüm. Hiç kimsenin bozamadığı kontla o baş başa yalnızlığını gözümün önüne getirdim. Gece bana söylediği sözcükleri ona da yineliyordu herhalde. Hemen bir 500 frank kaptım, şu sözcüklerle ona gönderdim. Bu sabah o kadar erken gittiniz ki paranızı vermeyi unuttum. Gecenizin ücretini gönderiyorum. Sonra da mektup gidince o alçakça davranışımın hemen uyandırdığı vicdan azabından kurtulmak amacıyla evden çıktım. Olimpiye gittim, onun elbiselerinin provalarıyla uğraşır buldum. Yalnız kaldığımızda beni oyalamak için açık saçık şarkılar söyledi. İşte bu kadın hiç utanması olmayan acımasız akılsız fahişe örneğiydi. Daha doğrusu benim için. Çünkü kim bilir, belki de erkeğin biri benim Margaret'la gördüğüm düşü onunla görmüştür. Benden para istedi, verdim. Böylece gitmek için serbest kalınca hemen evime döndüm. Margaret bana karşılık vermemişti. Ertesi günü ne büyük bir heyecan içinde geçirdiğimi size anlatmakta hiç yarar yok. Saat 6:30'da bir uşak bir zarf getirdi. İçinde benim mektupla 500 franklık banknot vardı. Başka bir tek sözcük bile yoktu. Adama bunları size kim verdi diye sordum. O da hizmetçisiyle birlikte Bologna posta arabasına binen bir hanım. Araba uzaklaştıktan sonra bunu size getirmemi de sıkı sıkı tembih etti. Hemen Margaret'ın evine koştum. Kapıcı bana, hanımefendi bugün saat 6'da İngiltere'ye gitti karşılığını verdi. Artık beni Paris'te tutan hiçbir şey yoktu. Ne kim ne de aşk. Bütün bu sarsıntılar beni pek yormuştu. Arkadaşlarımdan biri doğuya bir yolculuk yapacaktı. Onunla birlikte gitmek istediğimi babama söyledim. Babam bana para havalesi ve öneri mektupları verdi. Bir hafta sonra da Marsilya'dan vapura bindim. Zavallı kızcağızın hastalığını İskenderiye'de eskiden birkaç kez Margaret'ın evinde gördüğüm bir elçilik sekreterinden öğrendim. İşte Margaret Toulon'da elime geçen ve sizin de bildiğiniz mektupla yanıtladığı mektubu o zaman yazdım. Hemen döndüm, gerisini siz de biliyorsunuz. Şimdi artık Jules Dupre'nin bana verdiği ve size şu anlattıklarımın kaçınılmaz bir bütünleyicisi olan birkaç sayfayı okumaktan başka yapacağınız bir şey kalmadı. 25. Bölüm. Sık sık gözyaşlarıyla kesilen o uzun öyküyle yorulan Armand, Margaret'ın el yazısıyla yazılmış sayfaları bana verdikten sonra ellerini alnına koydu ve düşünmek ya da uyuyabilmek amacıyla gözlerini yumdu. Birkaç dakika sonra biraz daha hızlı bir soluk alışverişi Armand'ın uyuduğunu bana haber verdi. Ama en ufak bir tıkırtıyla uçup gidiveren tavşan uykusuydu bu. İşte şunları okudum ve bir tek sözcük ekleyip ya da çıkarmadan olduğu gibi onları buraya aktarıyorum. Bugün 15 Aralık. 3-4 günden beri rahatsızım.